Dördüncü ayrım, sayfa 29. Marvan merdivenlerden o kadar sessiz çıkıyordu ki, durup izlemeye başladığında Filipina'nın onu fark etmesine imkan yoktu. Kapının önünde bağırıp duran kediye eğildi Filipina. Oturup kediye baktı. Öyle baktı ki kedi bir derde düşmüş, derdini demeden anlarmış gibi. Onu iyileştirecekmiş, dermanı oradaymış gibi. Kedinin içine bakar gibi baktı. Sanki onun için her şeyi yaparmış, ne yapar eder koynuna alır, sarar, sarmalar, onu her şeyden korurmuş gibi. Sanki ateşlenmişsin de annen bütün gece başında bekleyecekmiş, sirkeli havluları uykunun cehennem karanlığında serin serin ayak bileklerinde hissedecekmişsin, annene orada bilecekmişsin, daha şefkatli bir rüyaya, alnını tuta tuta seni elleriyle bırakacakmış, sabah onu orada öylece göreceğine şüphe bırakmayacak fısıltılar akılacakmış kulağına. Öyle bakıyor ki, sabaha iyi olacaksın muhakkak. Öyle ki terleye terleye küçülmüş, hafiflemiş uyanacaksın. Açınca gözünü, annenin sevinmiş, sana eğilmiş yüzünü göreceksin. İyi ki hasta oldum diyeceksin. Dertsiz, tasasız, hafif bir uykuya dalacaksın tekrar. Orada o merdiven boşluğunda Marvan, içinden bakır telden bir cümlenin geçtiğini bildi sadece. Keşke bana da böyle baksa. Bu sabah, o cümleden sonraki ilk sabahtı. Marvan, iç savaştaki sığınaktan bozma kapıcı dairesinin böcek çıtırtılarına uyanmamak için taze un kokan bir rüyaya kendini bulamaya çalışırken, yukarılardan tarazlanarak yuvarlanıp inen Zeynep Hanım'ın sesi çoktan kapısına dayanmıştı. Marvan, ekmek ağacı. Deniz artık evinin içindeydi. Bu sabah da her şeyi aynı sırayla yapmıştı. Tunç kapıdan çıkar çıkmaz yalnız kaldığına emin olduğunda kalkmıştı yataktan. Üzerini değişmesine gerek yoktu. Bir haftadır aynı eşortmanla yatıp kalkıyor, giysilerin karmaşık dünyasından kurtulmuş olmanın bozulmuş muhallebi tadındaki uyuşukluğu, batan bir geminin safralarını atması gibi onu hafifletiyordu. Uyurken bileğine taktığı saç lastiğiyle saçlarını tek bir hareketle yukarı topladı. Bir gün öncesinin kahve fincanını masanın üzerinden aldı. Yarım kalmış kahvenin gece boyunca fincanın içine ağır ağır çizdiği ve hayatın daha karanlık yarısına doğru derinleşen çizgilere baktı. Önceki günlerden kalan çizgiler katman katman dibe gidiyordu. Fincanı sudan geçirip bütün çizgileri kapatacak kadar kahveyle doldurdu. Üniversite lojmanının yeşilin en hastane tonundaki kanepesinin iki büyük minderini alıp mutfağa getirdi. Bir kenarı duvara dayalı olan masanın iki yanına dayadı. Çizgisiz beyaz kağıtlarını yeşil mürekkepli kalemine aldı. Her şeyi masanın altına koyup dizlerinin ve ellerinin üzerine çöktü. Küçük masanın altına kurduğu küçük kulübesine girmek için kesik kesik hareket ederek, emekleyerek, dönerek, kıvrılıp sürünerek küçüldü. Artık evinin içindeydi. Yazmaya başladı. Sevgili Sıla, her ilişkinin gizli bir mezarlığı vardır. Eğer iki kişiden biri bu mezarlığı yalnız ziyaret etmeye başlamışsa, pek yakında o mezarlık, İlişkinin de ebedi istirahatgahı olacak demektir. İnsan evlenmek üzere olan kız kardeşine böyle bir mektup yazmamalıydı. Ama bir hafta önce başladığı, kenarına köşesine çocukluk fotoğrafları yapıştırarak tuhaf bir evlilik hediyesine dönüştürmeye çalıştığı mektup uzuyor, dolanıyor ve kendi kendine kendi hayatına yazdığı kahve fincanının içindeki çizgilerle birlikte derinleşen bir yaz kaydına dönüşüyordu. Mektup yıllardır akademik metinlerle terbiye ettiği aklının iflas belgesi olarak uzadıkça uzuyordu. Sakın o mezarlığı yalnız ziyaret etme. Ne olursa olsun yanındaki adamı da sürükle. Yoksa ne? Resimli belleğinin içinde kabarcıklar gibi belirip belirip yok oldu Tunç'la yaptıkları. İkisinin sesinin de çaresizlik ve bıkkınlıkla silikleşmesiyle sona eren, kavga olmayı bile beceremeyen tartışmalar. Tunç'un her seferinde yürüyüş yapıp, gelip bambaşka şeylerden söz ederek ortak kayıtlarından silmeye çalıştığı o konuşmaların ardından evde kalanın hep kendisi olduğunu fark etti. Yoksa bir gün o mezarlıkta yalnız kalırsın. Ev, her tartışmanın tek tek öldürdüğü ortak planların, ortak tarihe kaydedilmiş, tereddüt anlarında ikisine de hatırladıkça güven veren, giderek daha sık dönüp bakılan, en güzel günler, en güzel geceler haznesinin görünmez taşlarıyla dolu bir mezarlığı andırdığı için kendine mutfak masasının altındaki bu iç evi kuruyordu. Bunu Sıla'ya anlatacak değildi. Hatırlıyor musun Sıla, sana kurduğum evleri? Annemin ve babamın yüksek siyasi idealleri peşinde yok oluşları sebebiyle apolitik anneanne, babaanne ekseninde korumaya alınmış çocuklar olarak ikimiz ne çok ev kurmuştuk. Tanrım, hayatımızın yüksek yoğunluklu hamur işi dönemi olarak anıyorum o yılları ve geniş kalçalarımla ne zaman bir vitrin camında karşılaşsam Türkiye soluna lanet ediyorum. Düşünsene, Berlin duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği yıkıldı ama bizim siyasi içerikli karbonhidrat iptilamız sapasağlam ayakta. İkimiz de kalçalarımızı anneanne ve babaannenin annesiz ve babasız büyüyen iki çocuk karşısında duydukları çaresizliğe, o çaresizlikle durmadan pişirilen keklere, böreklere, dolaylı olarak da 1980 askeri darbesine borçluyuz. Ve biz o evleri seninle her ikisinden de korunmak için kurmuştuk. Şimdi hatırlıyorum da ne korkunç bir telaşım vardı. Hızlıca bir ev kurmalıydım sana. Senden büyük olduğum için bu işi çabucak halletmeli, hayatımızı evcilik oyunlarıyla temize çekmeliydim. Sanırım o evlerin yorgunluğu yüzünden gerçek bir ev kuramadım. Zaten aramızda gerçek bir ev kurabilecek olan sendin. Başından beri. Çok iyi hatırlıyorum. Hiç birbirine karıştırmazdın. Bu buymuş, şu da şuymuş diye evcilik eşyalarına dönüştürdüğümüz şeylerin hayali rollerini. Eve girebilmek için her şeyimizi, kollarımızı, dizlerimizi, seslerimizi büke büke evcilik oyunu ölçeğinde küçülttüğümüzde zaten ne kadar küçüktük aslında. Sakın bir eve sığışacağım diye bükme kendini. Son cümleyi yarısında yakalayıp karaladı. Bu mektubu daha fazla kendi korkularıyla bulandırmasına gerek yoktu. Senin büyüdüğün günü hatırlıyorum, biliyor musun? Anneannemin verdiği çikolataları biriktirip kazağının içinde annemin, babamın kimiydi yoksa, açık görüşüne götürdüğünde erimiş çikolataları açık görüşe sokmayı başardığın gün büyümüştün sen. Bak anne, polisler benim üstümü aramadı ki. Siyaseten rüştünü ispatladığın gün o gündür sevgili kardeşim. Ben de ilerici çocuklar örgütünü kurup 5. kattaki albay faşist Niyazi'nin tokadına maruz kaldığımda işkenceden geçmiş ve çözülmemiş sayılabilirim herhalde. Aktif siyasi hayatımızı ikimizin de o günlerde noktalamasını kimse eleştirmez bana sorarsan. Bir aydır aramasam da son günlerde annemi daha sık düşünüyorum. Deniz kağıdı aniden neredeyse kendi kendini yazan cümleyi bitirip durdu. Karnından yukarı köpürerek çoğalan ağlama hissini yutkundu. Bir aydır bir tek annesine söylemek isteyip bir tek annesine söylemediği her şey bir saç yumağı gibi boğazına takıldı. Epeydir içmediği sigara ilk kez aklına düştü. Eliyle yüzünün önündeki sigara dumanını dağıtır gibi süpürdü bulantısını. O kadının anlatacakları hiç bitmeyecek. İkimiz de biliyoruz bunu, öyle değil mi? Eminim bugünlerde onunla konuşmak istiyorsundur ve o da sana kesinlikle seninkilerden çok daha heyecanlı ve çok mühim hikayelerle karşılık veriyordur. 60 yaşına geldi ve hala telefonda bir şey anlatacak olduğumda önce sonunu söyle diyor. Gazetecilik hastalıklarından kurtulamadı. Düşündüğüm şey şu. Acaba onun gibi hikayelerin müptelası ve meczubu olmamak için mi akademisyen olmaya karar verdim? Hikayeleri bizden hep daha çok sevdi bana sorarsan. Bizi onlar için ya da onlar yüzünden terk etti hep. Acaba buna kızdığım için mi kimsenin hikayeleri umursamadığı akademi denen bu zindana kapattım kendimi? Ya da benden akademisyen olmaz adlı argümanıma böyle psikanalitik icatlarla meşru bir gerekçe oluşturmaya çalışıyorum. O da mümkün. Tam bunları düşünürken babam aradı geçenlerde. Sosyalist turdası babamız Sıla'cığım. Hippie olmaya karar verdiği günden beri sanırım liderlik hastalığı tedavi edilemiyor. Kendini Dalai Lama zannediyor. Durmadan aynı Ying Yang türküsünü çağırıyor. Yaşam kaynağımı kurutuyormuşum, akmalıymışım. En son Orta Doğu'daki İslami yükselişi kaynaktan kopuş olarak değerlendirip Afganistan'ın enerjisi kötü deyince bundan kötüsü olamaz diye düşünmüştüm ki şöyle dedi. Geçmiş yaşam terapisine gidiyorum. Babam Sıla, dünya solunun problemlerinin böyle çözülebileceğine inanıyor. Geçmiş yaşam terapisiyle. Sanırım bizim ailenin patolojisi bu Sıla. Senin dışında hepimiz kendimizi fazla önemsiyoruz. Evlenmekle çok iyi yapıyorsun. Hiç değilse kendine ait birinci el bir patoloji kurabilirsin. Şaka. İçinin acısının mektuba düşürdüğü, giderek arsızlaşan alaycılığın Sıla'nın canını sıkacağını düşünüp çoktan 20 sayfayı geçen mektubun bu bölümünü atmayı düşünüyordu ki telefon çaldı. Filistinli arkadaşı Rima telefonu açar açmaz bağırmaya başladı. Develeri gördün mü? Allah'ın belası develer, Oxford'un tam ortasında. Deniz telefona uzandığı sırada yerinden kımıldayan minderlerin ikisi birden yıkıldı. Hava kararmaya başlıyordu. 15 Temmuz 1982 Şatila Kampı. Filipinam, tatlı kıbbem. Bir insan, bir insanda başka bir hayatın kapısını görünce aşık olur. Ne mutluluktur öte yandaki, ne de tadıyla meraklandıran bir acı. Aşk diye buna denir. Bir insan bir insanda tekinsiz bir ev görür. Ben annende öyle bir kapı, öyle bir ev gördüm. Ben Hamza. Şatila kampında bilinen ismiyle Doktor Hamza. İsmime aldanma, her zaman ufak tefek bir adamım. Kuru bir iman tahtası. Annen ise sanki tam büyüyecekken annesinin karnından erkenden atılmış bir kız çocuğu. İnsan yarası yarasına denk geleni seviyor demek ki. Onu getiren komandolar ilk bana sordular. Doktor Hamza, ne yapalım bu kızı? Hırlıyordu. Bir erkek bir kadından ne zaman uzak duracağını bilmeli. Ben bilirim. Bir kadına ancak bir kadının dokunabileceği zamanlar vardır. Öğrendim. Bu yüzden kadınları çağırdım. Onlar da başka kadınları. Mırıltılardan bir ağ ördüler etrafına annenin. Birinden diğerine, ötekinden berikine, elleriyle onu yavaş yavaş yürütüp, kaydırıp, yuvarlayıp, uçurup götürdüler. Önce onu yıkadılar. Kanla tutam tutam yapışmış saçlarını çözdüler. Zeytinyağı sabunlarıyla köpürttüler ellerini. Elleriyle gövdesinden köpükleri sıyıra sıyıra yıkadılar. Çocuklarına yaptıkları gibi temizlediler onu. Sulardan alıp sulara akıttılar. Anlamadığı bir dilde acıdılar ona, sevdiler, güldürdüler. Başka bir hayatın kapısından üzerinden sular döke döke geçirdiler. Hep birlikte tek bir kocaman, etli butlu kadına dönüşerek anneni geri, hayata çağırdılar. Çakıl taşı gibiydi çünkü annen. Kamptaki kimsenin, daha önce görmediği türden bir çakıl taşı. Durmuştu. Kanı bile durmuştu. Kadınlar bu işlerden anlarlar. Kanı elleriyle ısıta ısıta yeniden akıtırlar. Öğrenmezler. Kadınlar avuçlarının içinde bu bilgiyle doğarlar. Küçük kız çocukları bu yüzden hep tedavi edecekleri bir şey ararlar. Sonra saçlarını taradılar. Sanırım kadınlar birbirlerini saçlarından iyileştiriyorlar Filipina. Tel tel, uç uca bir şifa çemberi kuruyorlar. Onları izledim. Annenin uzun siyah saçlarını, aklının içindekileri sıyırıp alır gibi çöze çöze, tuta tuta taradılar. Belki de bu yüzden kadınları yok etmek isteyen kadınlar tarih boyunca önce onların saçlarını kesiyor. Saçsız bir kadının tutulacak yeri kalmayacağını, artık iflah olmayacağını biliyorlar. Ona yeni ölmüş bir genç kızın sabun kokan siyah pantolonuyla sarı kazağını verdiler. Kalçaları pantolonu doldurmadı ve kazağın bir tarafı uzun, öteki tarafı kısaydı. Ama ıslakken taranıp sabunla aydınlanan yüzünün iki tarafından uzayan saçlarıyla bir kadından daha öpülesi bir şey yokmuş. O gün gördüm. Klinik demeye bin şahit isteyen kliniğimde, izleyip durduğum savaştan ne kadar yorgun olduğumu da o gün bildim ilk. Savaşı hastanede anlarsın Filipina. Savaşan değil, kaybetmiş erkeklerin cephesidir bu. Erkeklerin değil, erkek kalıntılarının cephesi. Artık kimse savaşmadığı için acıklıdır görüntü. Yaralardan değil, kandan da değil, çaresizlikten ve ağrı kesicisiz dikilen kesiklerden de değil. Savaşmayı bırakmış erkekler savaşanlardan daha ürkütücüdür. Çıplaklıkları, ayakkabısızlıkları ve kapalı gözlerinin ardında akıp duran korkunç rüyaları savaşın en korkunç cephesi yapar hastaneleri. Postallarını giyebilseler ve ayaklarında postallarıyla ölebilseler çok daha muzaffer olacaklar gibi gelir hep bana. Acının yaşanmasına izin verildiği bu cephe en kanlı cephesidir savaşın. Görmek istemezsin. Herkesin iyileştirilmeye çalışıldığı bu cephede, herkesin birbirini öldürmeye çalıştığı cepheden daha çok bağırır erkekler. Ben bu cephenin komutanıydım. Komutan Doktor Hamza. Emrimdekilerin ya bacağı yoktu ya elleri kopuktu. Annen ertesi sabah bu acayip cephenin dar kapısında durup günaydın dediğinde pek gülesim gelmişti. Çünkü annen tıpkı Filistinliler gibi İngilizce konuşuyordu Filipina. O da bizim gibi derdini anlatmak için İngilizce öğrenmiş ve derdini hiç anlatamamış bir halkın çocuğuydu. Bu yüzden hep biraz öfkeli gibi görünürdü İngilizce konuşurken. Bana ertesi sabah kliniğin kapısında durup günaydın dediğinde pek sevimsiz görünmesinin nedeni buydu. Bana bir iş ver. Biz dertli halklar İngilizcenin incelikli, özenli, kibar sözcüklerini bilmeyiz. Bu yüzden söylemeyi bilmediğimiz sözcüklerin kaba görünen, öksüz boşluklarını doldurması için halimizden anlayacak en az bizim kadar dertli bir halktan gelen birini sevmeliyiz. Ona gazlı bezleri sarma işini verdim. Bütün bir gün boyunca sadece iki kez başını kaldırıp bana baktı. Onun da bende başka bir hayatın kapısını gördüğünü, başını indirip gazlı bezlere gülümsemesinden anladım. Annen gazlı bezlere güldü ve ben güzel bir şey bulduğu anda onu kaybedeceği günü düşünmeye başlayan her Orta Doğulu gibi korktum. Biz Filipina çok güldüğümüzde daha gülerken yakında ağlayacağımızı düşünüp suratını asan insanlarız. Sen öyle olmayacaksın. Çünkü annen benim gibi değildi. Ama işte o da benim gibi bir adamı sevmişti. Ben, Hamza Abu Şahar, Şatila kampında bilinen ismiyle Doktor Hamza, kuru bir iman tahtası.